Ayrım 10. Sayfa 541. 43. Bölüm. Lozan Görüşmeleri. İsmet Paşa Lozan'a içinde derin bir üzüntüyle gitti. Omuzlarına istemediği bir sorumluluk yüklenmişti. Değil yalnız kendi meslek hayatı, memleketinin geleceği de buna bağlıydı. Komutanı Mustafa Kemal ona yabancısı olduğu ve herhalde dostça karşılanmayacağı bir alanda görev vermişti. İsmet Paşa bu maceraya işin altından kalkamayacağını bile bile istemeye istemeye girişiyordu. Düşmanı asker olsa nasıl dövüşeceğini bilirdi. Ama ne Avrupa diplomasisini ne de onun kurnaz şeflerini ve sinsi silahlarını tanıyordu. Daha önce tedavi için Almanya ve Avusturya'da geçirdiği birkaç hafta dışında Avrupa'ya ayak basmamıştı. İsmet Paşa karşısındaki rakiplerin gücünü çok iyi değerlendiriyordu. Gerçi Lloyd George çekilmişti ama Lord Curzon dizginleri hala elinden bırakmamış, üstelik Orta Doğu ülkelerinin gözünde memleketinin itibarını Türklerin zararına olarak yeniden canlandırmaya azmetmişti. Ortada psikolojik bir anlaşmazlık vardı. Müttefikler Türkleri yenilmiş bir millet sayıyor, Türklerse kendilerini muzaffer olarak görüyorlardı. Türkiye, bütün yenilmiş Orta Avrupa devletleri arasında barışı görüşme yoluyla sağlayan tek devletti. Ama bu görüşmelerde avantajlı bir durumu da olmamalıydı. Zira müttefikler ötekileri olduğu gibi Türkiye'yi de Versay Antlaşması'na benzer bir barışa zorlamak niyetindeydiler. İsmet Paşa Lozan'a, memleketine büyük devletler karşısında eşitlik sağlamak, saygı kazandırmak umuduyla gelmişti. Bunun yerine onların kendisine bir yalvarıcı gözüyle baktıklarını gördü. Konferansa Curzon hakimdi. İsmet Paşa'nın görüşmeleri izleyen Madame George Golis'e söylediği gibi, İngiliz sesi hala çıkıyor, İngiliz yumruğu hala masaya iniyordu. İngilizler düşmanıydı kabul. Ya Fransızlar? Onu asıl hayal kırıklığına uğratan Fransızlar olmuştu. Kafasında hep Franklin Bouillon'un hayali, Fransızların Türk tezini destekleyeceklerini ummuştu. Lakin Curzon Paris'ten geçerken Poincaré ile Entente Cordiale'i tekrar canlandırmayı başarmış ve İsmet Paşa karşısında İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan kurulu bir birleşik cephe bulmuştu. Lord Curzon İsmet Paşa'ya göre kendisini Hindistan'daki uyruklarından biri gibi görüyor. Fransız temsilcisi Bompara gelince eski bir Osmanlı veziri azamı gibi ona tepeden bakıyordu. Bu durumda İsmet Paşa'nın alınganlığına ve memleketinin itibarını zedeleyecek ya da egemenliğini tehdit edebilecek herhangi bir şeye karşı titiz davranmasına şaşmamak gerekirdi. Bu yüzden kendi de fazla iddialı davranıyor, bir engelleme taktiği kullanıyordu. Bu hazırlıksız giriştiği eskrim oyununda hemen açılıp kapanmayı iyi beceremediği için o da kendine göre bir dövüş yolu tutturdu. Siper'e girdi. Ne kadar önemsiz olursa olsun her noktayı tartışıyordu. İyi işitmediğini söylüyor, durmadan arkadaşlarına danışıyor, önceden hazırladığı uzun demeçleri yüksek sesle okuyordu. Boyuna Ankara'ya danışmak için süre istiyor, cevaplarını hep ilerideki toplantılara bırakıyordu. Bir gün evet dediği bir şeyden ertesi günü vazgeçiyordu. İlk günler Curzon'u da ötekileri de sinirlendirmişti. Ama zamanla ağırbaşlılığı, dürüstlüğü, göze görünen samimiliği ona biraz saygı kazandırdı. Kim bilir belki de bu aşındırma savaşıyla sonunda karşısındakileri yoracak, hatta yenebilecekti. Müttefik delegelerinden bazıları yavaş yavaş önlerinde yeni bir Türk tipi bulunduğunu kavramaya başlıyorlardı. Rambold'un yardımcılarından Sir William Tyrrell'in Madame George Golis'e söylediği gibi, iki çeşit Türk biliyorduk. Birisi eski Türk ki öldü. Biri de Jön Türk ki o da artık yok oldu. Şimdi ötekilerden çok başka bir tip görüyoruz. İsmet Paşa. Bu bizim için üçüncü Türk'ü canlandırıyor. Kişiliği, tutumu, konferansı öylesine etkiledi ki bugün birinci plana geçmiş bulunuyor. Öyleyse biz de barışı bu Türk'le imzalarız. Eski okuldan yetişmiş olan ve hala için için şu inatçı heriflerin kafasına bir güzel yumruk indirmek isteyen Rambolt bile, Türk delegasyonunun yansıttığı Ankara psikolojisini oldukça iyi tanıyordu. Londra'ya Misak-ı Milli'de yazılı isteklerden vazgeçebileceklerine pek aklım yatmıyor diye bildirdi. O zaman değil yalnız kınanmayı, harp divanında yargılanmayı bile göze almaları gerekir. Öte yandan İngiltere ile uyuşmak istedikleri de belliydi. İstanbul'da Henderson'a yazdığı mektupta, "Sanıyorum ki," diyordu, "Türkler savaştan sonra İngiltere'nin dostluğuna güvenebilseler, Rus dostluğundan vazgeçmek için pek güçlük çıkarmayacaklar." Bu oldukça yerinde bir görüştü. Ankara-Moskova mihveri, İngiliz düşmanlığının doğurduğu geçici bir tedbirdi. Gazi şimdi İngilizlerle dost olmak istiyordu ama bunun için daha bir sürü dikenli yollardan geçmek gerekiyordu. Boğazlar sorunu, Musul meselesi, kapitülasyonlar davası gibi. Boğazlar sorunu Çiçer'in geldikten sonra Aralık ayının başlarında tartışıldı. İsmet Paşa konferansın görüşünü anlamak için vakit kazanarak Türk tezini savunmak üzere önce ona başvurdu. Çiçer'in bu tezi yüksek perdeden çıkan pürüzlü sesiyle Türk-Sovyet Antlaşması ve Milli Misak çevresinde koruyucu bir tavırla açıkladı. Bunlar sadece bir savunma amacı güdüyordu. İki devlet de Türklerinkinden başka bütün savaş gemilerini boğazların dışında bırakmak istiyorlardı. Boğazların savunması Türklerin hakkıydı. Öte yandan müttefikler, boğazların uluslararası hale sokulması ve hangi milletten olursa olsun bütün savaş gemilerine açık tutulması görüşündeydiler. Curzon, Rus delegesinin söylevini dinlerken, Monsieur Çiçeri'nin rolünü unutup başına İsmet Paşa'nın kalpağını geçirdiğini sanmıştı. Türklerin görüşünün de Ruslarınkine uygun olup olmadığını İsmet Paşa'dan ısrarla öğrenmek istedi. O da müttefiklerin ileri sürecekleri teklifleri dinlemeye hazır olduğunu bildirdi. Çiçer'in şaşırmıştı. İsmet Paşa sonunda müttefiklerin öne sürdüğü bir boğazlar anlaşmasını bazı değişikliklerle kabul etti. Çiçer'in bunun öncelikle Rusya'ya karşı yöneltilmiş olduğunu söyleyerek imzalamak istemedi. Türklerle Rusların arası iyice açılmışa benziyordu. Anlaşma boğazların korunmasını uluslararası bir komisyona bırakıyor ve bütün milletlerin gemilerine geçiş hakkı tanıyordu. Türkler bir saldırıya karşı Lozan'daki devletlerin ortak garantisini istediler. Lakin bunun yerine Cemiyet-i Akvam Anlaşması çerçevesinde bir garantiyi kabul etmek zorunda kaldılar ki Ruslar da bu kuruluştan hiç hoşlanmıyorlardı. Dipnot: Milletler Cemiyeti. Türklere üstün körü bir güvenlik sağlayan bu anlaşma, 13 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'ndan önce Montreux'de değişikliğe uğrayacaktı. Bunun şimdilik böylece kabulü, Mustafa Kemal'in devlet adamı olarak gerçekçiliğini ve Türkiye'nin karşılıklı bir güven içinde Batılı devletler topluluğuna alınması konusundaki isteğini belirtiyordu. Bu anlayış Türkiye'deki azınlıklar, özellikle Rum ve Ermeniler konusu tartışılırken de kendini gösterdi. Müttefikler azınlıkların uluslararası bir komisyon tarafından korunmasını istediler. İsmet Paşa Türk mahkemelerine bağlı olmalarını da ısrar etti. Bu mahkemeler yeni Türk liberal kanunlarını temsil ediyorlardı. Curzon bu planı biraz da alayla geri çevirdi. Onun yerine İsmet Paşa'ya kaçamaklı bir teklif yaptı. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne girecek ve öteki Avrupalı devletler gibi azınlıklara bir takım haklar tanıyacaktı. İsmet Paşa'nın bunu kabul etmesi Lord Curzon'u hem şaşırtmış hem sevindirmişti. Böylece müttefiklerin Rusya karşısında bir kuvvet dengesi sağlamak zorunda olmaları, bu iki nokta üzerinde Türkiye'nin milletler arası durumunu kuvvetlendirdi. Bu durum bütün bu dertleri doğurmuş olan Türk-Yunan ilişkileri konusu dolayısıyla bir kat daha kuvvetlendi. Venizelos, her ne kadar Lloyd George'la bir arada romantik yollara sapmış da olsa, aslında bir gerçekçiydi. Mustafa Kemal de öyle. Venizelos, politikasının iflas ettiğini biliyordu. Gazi de kendi politikasının kazandığını. Ama ikisi de Türkiye ile Yunanistan'ın komşu olarak yaşamak ve birbirlerine karşı olan kırgınlıklarını unutmak zorunda olduklarını da biliyorlardı. Böylece konferansta bu iki baş aktörün aralarındaki anlaşmazlığı beklendiğinden daha kolay çözdükleri görüldü. Doğu Trakya ve Edirne sınırları milli misaka uygun olarak çizildi. Türkiye'deki Yunan azınlığıyla Yunanistan'daki Türk azınlığı sorununun ortaya çıkardığı güçlüğü çözmek için yine Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu. Cemiyet, iki memleket arasındaki zoraki ahali mübadelesini kontrol edecekti. Böylece birkaç yıl içinde Batı Trakya'daki Türk azınlığıyla Doğu Trakya'daki Rum azınlığı dışında ne Türkiye'de Yunanlı ne de Yunanistan'da Türk kalıyordu. Etnolojik bakımdan Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının bir sembolü olan ırk karışımı da böylece büsbütün sona erdi. Varsın meclis istediği kadar homurdansın, Türkler buraya kadar Lozan Konferansı'nın ilerleyişine sevinmekte haklıydılar. Lakin daha başta Musul olmak üzere çözülmesi gereken büyük meseleler vardı. Türkiye ile İngiltere'nin çıkarları asıl burada çatışıyordu. İngilizler Musul'u 1918'de Ateşkes Anlaşması'ndan birkaç gün sonra stratejik öneminden dolayı mütareke koşullarını çiğneyerek işgal etmişlerdi. O tarihte komşu Suriye ordusu komutanı olan Mustafa Kemal Musul'un işgalini, zamanın sadrazamı İzzet Paşa karşısında şiddetle protesto etmişti. Musul İngilizler için stratejik bakımdan önemliydi. Irak sınırının ve Hindistan yolunun savunulması için. Ekonomi bakımından önemliydi. Fransızların kendi isteklerinden vazgeçerek İngilizlere bıraktıkları petrol kaynakları yüzünden. Türkler için de önemliydi. Sınırlarının savunulması bakımından. Türkler Musul'un doğal olarak Anadolu üzerinden denize bağlandığını, böylece Anadolu'nun ayrılmaz parçası olduğunu ileri sürüyorlardı. Ancak milli misak sınırları içine alınması nüfus bakımından tartışma konusu olabilirdi. Çünkü bu bölgede Türklerden başka Araplar ve Kürtler de vardı ve onların da kafasından bağımsızlık istekleri geçiyordu. Büyük Millet Meclisi Musul konusunda çok hassastı. Avam Kamarası ise pek o kadar değil. Barışçı bir politikaya bağlanmış olan Bonner Law, tası tarağı toplayıp Irak'tan çekilmek istiyor, Curzon'a söylediği gibi iki şeye inanıyordu. Birincisi, Musul yüzünden savaşı göze alamayız. İkincisi, Fransızlar ki bunun böyle olacağını biliyoruz, bize katılmayacak olurlarsa, Sevr Antlaşması'nın kırıntılarını savunmak için tek başımıza Türklerle savaşamayız. Büyük gazetelerde başbakanın görüşlerini yansıtıyordu. Lord Beaverbrook, Daily Express'te Musul bir tek İngiliz askerinin kemiklerine bile değmez diye yazıyordu. Irak, bırak! Bataklıklarla çorak toprakların birleştiği pis bir çöl. 1922 seçimlerinin baş tartışması gerçekten Irak'ın boşaltılması konusu oldu. Bununla beraber Curzon, İngilizlerin Musul'daki çıkarlarını savaşın eşiğine kadar savunmaya kararlıydı. İsmet Paşa, Türk tezini, tarih ve istatistik bilgisi bakımından pek kesin olmayan, uzun ve monoton bir konferansla savunmaya girişti. Curzon bu konuda daha çok şey biliyordu. İsmet Paşa'nın tezini, oradaki Türklerin toplam nüfusun ancak 12'de biri kadar olduğunu söyleyerek çürüttü. Üstelik bunlardan da birçoğu yapılan bir plebisitte Irak Krallığı'na katılmak isteğinde bulunmuşlardı. Musul'a gelince bu da tam bir Arap şehriydi. Onu kuranlar da içinde yaşayanlar da Araplardı. Kürtlerin oturduğu bölgelere gelince Curzon İsmet Paşa'ya biraz alayla şu cevabı verdi. Tarihte ilk olarak Kürtlerin Türk olduğunu Türk heyeti keşfetmiş oluyor. Şimdiye kadar kimse bunu bilmiyordu. Curzon sözlerini sınır sorununun tümüyle Milletler Cemiyeti'ne bırakılmasını teklif ederek bitirdi. İsmet Paşa'nın suratı bir an için asıldı. Sinirli bakışlarının önüne, boyuna Türkiye Büyük Millet Meclisi dikiliyordu. Hep o eski havayı tekrarlıyor, egemenlik, egemenlik, egemenlik diye Curzon'u çileden çıkarıyordu. Önce bu bölgede bir plebisit yapılmasını ileri sürmüştü. Sonra meselenin konferans dışında Türkiye ile İngiltere arasında görüşülmesini teklif etti. Ama bu görüşmeler bir sonuca varmayacak olursa, bu meselenin de azınlıklar sorunu gibi milletler cemiyetine götürülmesine razı olacaktı. Konferansın Musul yüzünden yarıda kalma tehlikesi de ortadan kalkınca, böyle uzayıp gitmesinden sabırsızlanan Curzon sonucu hemen almak istedi. Fransız ve İtalyan delegelerini çağırarak bir antlaşma tasarısı hazırlayıp 6 gün içinde imzalanmak üzere Türklere vermeyi teklif etti. Türkler bunu 4 gün içinde kabul etmezlerse konferans dağılacaktı. Kendi de 4 Şubat 1923'te Lozan'dan Londra'ya dönmeyi düşünüyordu. Curzon artık bir çözüme yaklaşmış olan toprak sorunlarıyla kendisi uğraşırken, maliye, ekonomi ve Türkiye'deki yabancıların durumu sorunlarını Fransızlarla İtalyanlara bırakmıştı. İngiltere'den çok onları ilgilendiren bu problemlerin çözülmesi daha da güçtü. Curzon kafasını hep siyaset alanındaki anlaşmaya vermiş, öteki alanda çıkacak engelleri hesaba katmamıştı. Oysa ki Fransızların da gördüğü gibi bu engeller hiç de küçümsenecek cinsten değildi. Yabancıların ayağının evin eşiğinden kesilmesi, Türk yurtseverinin gözünde hiç kalırdı, eğer evin içinden atılmayacak olurlarsa. Devletin içinde gerçekten bir dizi yabancı devlet yaratan imtiyazlarıyla kapitülasyonlar, uzak sınırlardaki bir düşman saldırısından daha çok ağırına gidiyordu. Bankalar, demiryolları, ormanlar, halk hizmetleri yabancıların denetimindeydi. Yabancılar vergi ve gümrük ödemezlerdi. Davaları yalnız kendi mahkemelerinde görülürdü. Türkler asıl bütün bunlara son vermek içindir ki canlarını dişlerine takarak dövüşmüşlerdi. Görüşmeler sırasında müttefikler, özellikle Fransızlar, kapitülasyonlardan kabil olduğu kadar çok şey kurtarmak için, Türkler de kendilerini bağlayan bütün bağlardan sıyrılmak için diretiyorlardı. Müttefikler mahkemeler konusunda yabancı yargıçların yerini danışman ya da gözlemcilerin almasını teklif ettiler. Türkler bütün bu çeşit teklifleri geri çevirdi. Tamirat ve tazminat, Osmanlı borçlarının dağıtımı, Türklerin dışarıda ve müttefiklerin Türkiye'deki mülkiyet hakları, ulaştırma, yabancıların vergilendirilmesi, şirketler kanunu, sigorta poliçeleri, kontratlar, imtiyazlar hepsi maliye, ekonomi ve ticaret alanlarının kapsamına giriyordu. Fransızlar genel olarak eski imtiyazların yerine Türklerle yabancılar arasında eşit koşullarla yeni anlaşmalar yapılmasına razıydılar. Lakin görüşmelerde bir takım ince sorunlar ortaya çıkıyor. Önemsiz gibi görünen ufak tefek problemlerin altında bunların bağlı olduğu önemli prensip meseleleri beliriyordu. Bütün bu birbirine girmiş durumları çözebilmek için İsmet Paşa'nın söylediği gibi sabır ve zaman isterdi. Lakin Lord Curzon'un acelesi vardı. Üstelik kendisine acelesi varmış gibi göstererek istediğini daha kolay elde edeceğine inanıyordu. Bazı arkadaşlarının aksine karşısındakini hala eski Osmanlı Türk'ü sanıyor, İsmet Paşa'nın en yüksek fiyatı koparmak isteyen bir halı satıcısı gibi pazarlık ede ede sonuna kadar dayanacağını, sonunda razı olacağını umuyordu. Bundan önce Şarklılarla olan alışverişlerinde eski ve çürümüş rejimlerle karşılaşmaya alışıktı. Bunlarda çıkarlar prensiplerden üstün tutulur ve kişisel yönetim bir takım uyuşmaları kolaylaştırırdı. Ama burada Curzon'un bir türlü kavrayamadığı yeni bir şey vardı. Şimdiye kadar hiçbir Doğu ülkesinde benzeri olmayan, prensiplerin her şeyin üstünde tutulduğu memleketçi, milletçi bir hareket. Curzon, yeni Türk'ün yöneticilerini önceden çizilmiş bir programdan ayrılmamaya zorlayan milli gururunu pek önemsemiyordu. Meclisin ve aşırıların gücünü küçümsemiş, İsmet Paşa'nın psikolojisini gereği gibi değerlendirememiş, onun meslekten yetişme bir pazarlıkçı olmadığını, Üstelik memleketindeki durumuna da pek güvenmediğini hesaplayamamıştı. İsmet Paşa'nın dostları yanında ağzından düşürmediği nakarat, Ankara'da ne diyeceklerdi? Kapitülasyonlar konusunda Madame Georges Golis'e şöyle söylemişti. Bu işte bir adım bile gerileyemeyiz. Yoksa memleketteki itibarımız bir paralık olur. Ufukta böylece konferansın kesilme tehlikesi belirmişti. Antlaşma taslağı kararlaştırıldığı gibi 31 Ocak'ta İsmet Paşa'ya verildi. O da Türkiye'nin cevabını hazırlamak için 8 günlük bir süre istedi. Curzon bu isteği Fransızlarla İtalyanların yalvarmalarına rağmen kabul etmedi. Önceden karar verdiği gibi 4 Şubat'ta Lozan'dan ayrılacağını Türklere bildirdi. İsmet Paşa 3 Şubat'ta müttefiklerden son dakikada verilmiş birkaç taviz teklifi aldı. O da hemen öğleden sonra son karşı tekliflerini bildirdi. Koşulların %80'ini kabul ediyordu. Bunlar onun görüşüne göre başlıca noktalar üzerinde yeteri kadar bir oy birliğini belirtmekteydi. Barış şimdilik bu temeller üzerinde imzalansın, bazı adli ve ekonomik konularda önemsiz görüş ayrılıkları bulunduğunu gösteren öteki koşullar da arkadan görüşülsündü. Lord Curzon bu teklifi reddetti. Akşamüstü İsmet Paşa'yı Beau Rivage Oteli'ndeki odasında bir toplantıya çağırdı. Orada antlaşmanın derhal ve olduğu gibi imzalanması gerektiğini bildirdi. Fransız delegesi Bompard da onu destekledi. Ama İsmet Paşa inat ediyordu. Hukuki garantiler konusunda genel olarak bir yabancı yardımını kabul etmeye söz verecek kadar ileri gitmiş, ekonomik koşullardan birçoğuna da evet demişti. Ama geride kalanları da kabul etmesi, Türkiye'yi bir ekonomik kölelik durumuna düşürecekti. Müttefiklerin ısrarı ve tehditleri karşısında İsmet Paşa'nın elinden üzülmüş bir halde "Je ne peux pas" diye mırıldanmaktan başka bir şey gelmiyordu. Dipnot, olmaz yapamam. Toplantı bitmişti. Curzon gitmeye hazırlanıyordu. Otelin salonu imza töreninde hazır bulunmak için bekleşen delegelerle doluydu. Hepsi anlaşmanın imzalanacağına güveniyorlardı. İsmet Paşa otelin büyük merdiveninden indi, melon şapkasını çıkardı, sağda solda bekleyenlere doğru eğildi, gülümsemeye çalışarak otelden çıktı. Arkasından Fransız ve İtalyan delegeleri çıktılar. Antlaşmanın imzalanmadığı anlaşılmıştı. Amerikalı gözlemciler son anda bir uzlaştırma denemesine girişerek gidip Curzon'u buldular. Lakin Curzon odasında kızgın bir boğa gibi bir aşağı bir yukarı dolaşarak ellerini ovuşturuyor ve yapılacak hiçbir şey olmadığını söylüyordu. Oradan ayrılıp İsmet Paşa'nın oteline gittiler. Amiral Bristol, İsmet Paşa'nın çok sarsılmış olduğu gözden kaçmıyordu diye yazar. Türklere özgü bir jestle birkaç defa yüzünü sıvazladı ve "Yüreğim parçalanıyor, çok sıkılıyorum" dedi. Kapitülasyonlar üzerinde bir tek noktada fedakarlık etmeye razı oldu. Bunu gizli olarak bildirdi. Ama buna karşılık müttefikler de onun olduğu gibi kabul edemeyeceği ekonomik koşullarda değişiklik yapmalıydılar. Her şeyden önce ne olduklarını pek iyi anlamıyordu. Neyi imzaladığını bilmeden nasıl imzalayabilirdi? Amerikalılar bu konuda bir uzlaşma teklif etmek için istasyona koştular. Ama Curzon'un treni gitmişti. Ertesi gün bütün dünya Lozan Konferansı'nın bir anlaşmaya varmadan dağıldığını öğrendi. İsmet Paşa Büyük Millet Meclisi görüşmelerinde güven oyu imtihanı vermek üzere sinirinden titreyerek Ankara'ya döndü. Mustafa Kemal'in Avrupa devletleri karşısında kazandığı zafer, bu şamatacı kuruluşun yönetiminde kolaylık sağlayamamış, bunun tam tersi olmuştu. Zira milletçe birleşmeyi gerekli kılan baskı gevşemiş bulunuyordu. Muhalefet ona karşı savaşmasını dolambaçlı yollardan devam ettirdi. 1922 Aralık ayında seçim kanununda bir değişiklik yapılmasını öne sürmüşlerdi. Buna göre yalnız Türkiye sınırları içinde doğmuş ya da 5 yıl sürekli olarak yaşamış olanlar mebusluğa adaylıklarını koyabileceklerdi. Böylece Selanik'te doğmuş ve askerlik görevleri yüzünden hiçbir seçim bölgesinde üst üste 5 yıl oturmamış olan Gazi'nin adaylığını önlemek istiyorlardı. Mustafa Kemal meclise sert bir dille, eğer 5 yıl bir yerde oturmuş olsaydı, düşmanlara karşı savaşamayacağını hatırlattı. Eğer düşmanlar amaçlarını büsbütün elde etselerdi, Tanrı korusun, buraya imza atan efendilerin memleketleri de sınır dışında kalabilirdi, dedi. Sonra devam etti. Sanıyorum ve sanırdım ki, yabancı düşmanlar benim canıma kıymak suretiyle memleketimizdeki hizmetimden beni uzaklaştırmaya çalışacaklardır. Ama hiçbir zaman hatır ve hayalime getirmezdim ki, yüce mecliste 2-3 kişi de olsa aynı kafada insanlar bulunabilsin. Şimdi de muhalefet mebusları Gazi'ye karşı artan güvensizliklerini, Lozan görüşmelerinin kesilmesi dolayısıyla özellikle İsmet Paşa'ya ve genellikle hükümete karşı göstermeye kalkmışlardı. Gürültü içinde geçen gizli oturumlarda birbiri arkasından her gün şikayetlerini ortaya döktüler. Mehmetçiğin süngüsü sayesinde bir zafer kazanılmıştı. Ama şimdi İsmet Paşa'nın diplomatlıktaki beceriksizliği yüzünden bu zaferin yemişleri Lord Curzon'un dalga ve dalaverelerine feda olup gidiyordu. Türk heyeti İngilizlerin elinde oyuncak olmuştu. Tüzüğü kimse dinlemiyor, mebuslar yerlerinden fırlayarak ağızlarına geleni savuruyor, görüşmeleri yarı yerinde kesiyorlardı. Birisi ağlayacak yerde ne diye gülüyorsun diye bağırıyor, ötekisi durup durup barış olmayacak diye söyleniyordu. Rauf Bey ile Gazi oturmuş, bu yakışıksız toplantıları sabırla dinliyorlar. Gazi arada bir uygun gördüğü zaman söze karışıyordu. Konferansın ekonomik koşullardan dolayı kesilmiş olmasına rağmen mebuslar, İsmet Paşa da dahil, bunlardan bir şey anlamıyorlardı. Bu yüzden işi uzmanların inceleyip rapor hazırlamaları için maliye vekaletine havale ettiler. Onları asıl alevlendiren milli misakın kutsal ilkelerine ve Türk topraklarına yöneltilecek bir tehditti. En baskın çıkan sesler, Musul'u düşmana satıyorlar diye bağıranlardı. Muhalefet, memleketin bir karış toprağını düşmana verecek bir barışa, savaşı tercih ediyordu. Rauf Bey, Musul'un önemini kabul etti. Milli misak sınırlarının içinde bulunduğunu bir daha tekrarladı. Ama Lozan'daki heyet, 600 yıllık bir geçmişi temizlemeye çalışıyordu. Ortada çok çapraşık sorunlar vardı, iyice tartılmaları gerekirdi. Şunu düşünmek lazımdı. Savaşın yeniden başlaması memleketin yararına mıdır? Savaş ne kadar sürebilir? Sonuçları ne olabilir? Mebuslardan biri buna Allah bilir diye cevap verdi. Rauf Bey şüphesiz dedi. Ama Allah da düşünelim diye bize akıl vermiş. Biz de düşündük. Ekonomik sorunlar üzerinde görüşmeye devam edeceğiz. Gerekirse savaşmaya hazırız. Ama oraya kadar barışı kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Gazi de Rauf Bey'i izleyerek sorunların kuru bir mantıkla ele alınmasını istedi. Şimdi Musul'u elde tutmakta ısrar ederlerse, bunun sonucu değil sade İngiltere ile bütün dünyaya karşı savaş demek olurdu. Meseleyi bir yıl öteye bırakırlarsa, Musul belki diplomatik yoldan kazanılırdı. Bu da olmasa, memleket o zaman savaşa daha hazırlıklı bulunacaktı. Lakin savaş heveslilerini susturmak zordu. Bunların başında Mustafa Kemal'e düşman olan küçük fakat gürültücü bir grup bulunuyor, basının bir kısmı da bunları destekliyordu. Elebaşıları da öteden beri Gazi'ye kafa tutmuş olan, şimdi de sistemli bir şekilde karışıklık çıkaran Ali Şükrü adındaki softa kafalı Trabzon mebusuydu. Bir hafta sürüp giden bu tartışmalardan sonra Gazi artık görüşmeleri sona erdirmek istedi. Hükümetin barışçı niyetlerini bir daha ortaya koydu ve meclisin Lozan'da görüşmelere yeniden başlaması için kabineye izin vermesini diledi. Bu sefer daha önce görüşülmüş olan Musul sorunu ele alınacak değildi. Görüşmeler daha çok memleketin siyasal, idari, mali ve ekonomik bağımsızlığını ilgilendirecekti. Ali Şükrü'nün sürekli karşı koymaları Gazi'nin parlamasına yol açtı. Bir haftadan beri memleket için tehlikeli olabilecek şekilde konuştunuz. Amacınız nedir? Ali Şükrü, kimseyi suçlamaya hakkınız yoktur diye protestoda bulundu. Başka bir mebus, bu mecliste güvenlik yok mu diye bağırdı. Bu büyük bir karışıklık yarattı. Başkan yerinde olan Ali Fuat Paşa düzeni sağlamaya çalıştı ama mebusları yatıştırmaya imkan yoktu. İki grubun üyeleri, ortalarında Mustafa Kemal, kürsünün önünde karşı karşıya gelmiş birbirlerini suçluyor, tehdit savuruyorlardı. Her an ya bir tabanca ya da başka bir silah çekilebilirdi. Ali Fuat Paşa birden akıl ederek iki düşman grubun ortasında başkanlık çıngırağını salladı. Bu ses bir an için ötekileri susturmuştu. O da bundan hemen yararlanarak oturumu erteledi. Üyeler verilen aradan sonra tekrar yerlerini alınca güven oyuna başvuruldu. Oylama Mustafa Kemal lehine pek kuvvetli olmayan bir çoğunlukla sonuçlandı. Oylamaya katılmayanların çokluğu, şimdi hükümetle parlamento arasında bulunan uçurumu gösteriyordu. Aslında bu bir güvensizlik oyuydu. Meclisteki Lozan tartışmaları Ankara'da Gazi'nin durumunu sarsabilecek bir krize yol açtı. Ortalığı karıştıranların başında bulunan Ali Şükrü, yalnız mecliste değil kahvelerde ve sokaklarda da ona dil uzatmaktan vazgeçmiyordu. İçkiye düşkünlüğünü ortaya vuruyor, padişah olmak için komplo kurduğunu söylüyordu. Günün birinde Ali Şükrü anlaşılmayan bir şekilde ortadan kayboldu. İki gün süren şiddetli dedikodulardan ve ailesinin telaşlı araştırmalarından sonra ne olabileceği sorusu meclise getirildi. Mebuslar hemen Ali Şükrü'nün öldürülmüş olduğuna hükmettiler. Yoksa ancak bir kasaba büyüklüğünde olan bir şehirde nasıl olur da bir adam iz bırakmadan ortadan kaybolabilirdi? Hükümetle Mustafa Kemal'in yakınlarına karşı bir takım imalar yapıldı. Bazı kimselerin kendilerini kanundan da üstün gördükleri bir memlekette uygarlıktan söz edilemezdi. Bu gizli hain kafaları koparmak gerekirdi. Hükümet hemen bu sırrı çözmek ve suçluları cezalandırmak için harekete geçmeliydi. Birkaç gün sonra Rauf Bey, Ali Şükrü'nün cesedinin bulunduğunu meclise haber verebilecekti. Şüpheler Gazi'nin Karadenizli muhafızlarının başı Laz Topal Osman üzerinde toplanıyordu. Araştırmalar suça karışmış olduğunu ispatlamıştı. Ali Şükrü son defa olarak Osman'ın muhafızlarından bir yüzbaşıyla kol kola, pazar meydanında bir kahveden çıkarken görülmüştü. Daha sonra Osman'ın evinden acayip gürültüler ve bağırışmalar duyulmuştu. Osman korkuya kapılan komşularını sadece iki dik başlı askeri dövdüğünü söyleyerek yatıştırmıştı. Lakin ertesi sabah erkenden kapıya bir araba gelmiş ve bir eşya yüküyle çekip gitmişti. Polis kuşkulandı. Osman ortadan silindi. Bir süre sonra şehrin dışında, üzerinde sineklerin uçuştuğu taze kazılmış bir toprak kümesi bulundu. Polis toprağa deşince ancak birkaç karış derinden Ali Şükrü'nün bir örtüye sarılmış cesedi çıktı. Sonradan anlaşıldığına göre Osman, efendisine karşı duyduğu koruyucu bağlılıkla Ali Şükrü'nün Gazi'yi öldürmek istediğine inanmış, bunun üzerine muhafızlarından ikisi eliyle onu boğdurmuştu. Gazi için can sıkıcı bir durumdu bu. Düşmanları onu gözden düşürmeye çalışıyorlardı. Hemen harekete geçerek Osman'a adamlar gönderdi ve suçunu itiraf etmesi için bir şans verdi. Fakat Osman şiddetle inkar ediyordu. Tek yapılacak şey onu ortadan kaldırmaktı. Gazi kendi güvenliğinden de kuşkulandığı için geceleyin gizlice Çankaya'dan istasyon yanındaki eski bürosuna taşındı. Bir kere daha her yanının düşmanlarla çevrilmiş olduğunu gördüğü için sinirleri çok gergindi. Bu sırada ertesi sabah Osman'ın muhafızlarını kuşatma emri verildi. Laz ölesiye vuruşmayı tercih ederek teslim olmak istemedi. Mustafa Kemal bulunduğu istasyondan tepedeki silah seslerini duyabiliyordu. Mebuslardan bazısı çarpışmayı seyre çıktılar. Kavga, Osman'ın ölüm halinde yaralı olarak yakalanmasıyla sonuçlandı. Bir sedye üzerinde götürülürken can verdi. Çarpışma sırasında adamlarından 12'si de ölmüştü. Rauf Bey mecliste raporunu verdi. Muhalefet, olay etrafında elinden geldiği kadar gürültü kopardı. Arkadaşının kutsal kalıntılarını görmüş olan bir mebus, onu ezip parçalamış olan bu yabanilere, bu canavarlara bir ağızdan lanet edilmesini istedi. Ali Şükrü, milletin özgürlüğü ve egemenliği uğrunda can vermiş bir martirdi. Lakin Ali Şükrü ölmemişti, çünkü her ölümde bir hayat gizlidir. Ruhu bizimle beraberdir. Mebusların Fatiha okumaları için meclise 5 dakika ara verildi. İki mebus cenazesini Trabzon'a götürmek için izin aldı. Bu sırada Osman'ın cesedi de parlamentonun kapısına asılmış, halka gösteriliyordu.